Ayrım 19, sayfa 186. Uyanık Kadı. Anlatırlar ki Kahire'de çok rüşvet almış, karşılığında da o denli taraflı kararlar vermiş ve de bu yüzden görevinden alınmış ve açlıktan ölmemek ve geçimini sağlamak için her yola başvurmak zorunda kalmış bir kadı varmış. Günün birinde kafasını yorduğu halde yaşamının kaynakları gibi zekasının tüm kaynaklarını da tüketmiş bulunduğundan bir parça para kazanmak için hiçbir yol bulamamış. Kendini bu denli üç noktaya itilmiş görünce elinde kalan tek köleyi çağırmış ve ona "Ey falan kişi, bugün ben çok hastayım, evden çıkamayacağım ama sen git yiyecek bir şeyler bul ya da hukuksal danışmaya ihtiyacı olan birilerini bul getir. Ben onlara zahmetimin karşılığını ödetirim" demiş. Hile ve düzenbazlıkta efendisi kadar yolsuz bir hayta ve tasarının başarısından kendisi de yararlanacak olan köle de kendi kendine birbiri ardından yoldan geçenleri tutup onlarla hır çıkarmaya başlarım. Efendimin işten atıldığını herkes bilmediğinden onları aramızdaki anlaşmazlığı çözmek üzere kadının huzuruna götürürüm ve onun önünde ceplerini boşalttırırım diyormuş. Ve böyle düşünerek önünde iki eliyle bastonunun sapına yapışmış, gezinen birini gözüne kestirmiş ve ustaca bir çelmeyle onu çamurlara yuvarlamış. Zavallı adam giysileri kirlenmiş ve pabuçlarının yüzleri sıyrılmış olarak saldırganı cezalandırmak üzere hiddetle ayağa kalkmış. Fakat onun kadının kölesi olduğunu anlayınca onunla boy ölçüşmek istememiş ve süklüm püklüm olanca hızıyla bu işten sıyrılmak üzere "Allah kötünün belasını versin" demekle yetinmiş. Düzenbaz köle de ilk girişimini başarı sağlayamadığını görünce kendi kendine "Bu yol geçerli değil, bir başkasını bulalım. Çünkü herkes benim efendimi ve beni tanıyor" diyerek yolunu sürdürmüş. Ne yapması gerektiğini düşünürken bir tepsi içinde yöresi domates, enginar ve patlıcanla ustaca süslenmiş olarak kızartılacak bir kas taşımakta olan bir hizmetkar görmüş. Ve bunu pişirmek üzere fırına doğru yollanan bu hizmetkarı izlemiş ve onun fırına girerek ve tepsiyi "gelip bir saat sonra bunu alacağım" diyerek fırın ustasına teslim ettiğini görmüş. O zaman kadının kölesi "işte tam aradığım işi buldum" demiş. Ve kısa bir süre geçtikten sonra fırına girmiş ve "barış üzerine olsun ya Hacı Mustafa" demiş. Fırın ustası artık evinde fırına gönderilecek yiyecek bulunmadığından dolayı çoktandır görmediği kadının kölesini tanımış ve "senin de barış üzerine olsun kardeşim mübarek, böyle nereden geliyorsun? Bugün sana ne gibi bir hizmette bulunabilir ve de ne getirdin?" diye yanıt vermiş. Köle de "daha önce getirmenden başka bir şey yok, ben fırında bulunan içli kazı almaya geldim" diye yanıt vermiş. Fırıncı "ama bu kaz senin değil" diye onu yanıtlamış. O da "böyle konuşma ey şey, bu kaz benim değil miymiş dedin? Ama onun yumurtadan çıktığını ben kendi gözlerimle gördüm ve onu besledim. Sonra da boğazlayıp doldurdum ve pişmeye hazırladım" demiş. Fırıncı "vallahi ben de öyle olmasını isterdim ama onu bana getiren döner gelirse ona da derim" demiş. Köle de "onun geri geleceğini sanmıyorum. Her durumda sen gülmeyi seven hoş bir adam olduğundan ona şaka oldu. Sadece vallahi kardeşim tepsiyi fırına süreceği sırada kaz birdenbire keskin bir haykırış kopardı ve uçup gitti" dersin. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 804. gece olunca demiş ki "vallahi kardeşim tepsiyi fırına süreceğim sırada kaz birdenbire keskin bir haykırış kopardı ve uçup gitti dersin" diye yanıt vermiş. Sonra da "şimdi artık getirince pişmiş olan kazı bana ver" diye eklemiş. Fırıncı da işittiği bu sözlere gülerek fırından çektiği kazı tam bir güvenle kadının kölesine vermiş. O da bunu alıp çabucak efendisine götürmüş ve onunla birlikte parmaklarını yalayarak kazı yemiş. O sırada kazı fırına getiren hizmetkar dönmüş ve "kaz herhalde pişmiştir değil mi usta" diyerek tepsisini istemiş. Fırıncı "vallahi onu tam fırına koyduğum sırada keskin bir çığlık kopararak uçtu gitti" diye yanıt vermiş. Ve aslında hoş bir adam olmaktan çok uzak bulunan adam fırıncının kendisiyle alay ettiğine iyice inanarak hiddete kapılmış ve "sen nasıl benim yüzüme karşı böyle gülersin ey kendini bilmez" diye haykırmış. Ve laftan lafa küfürden küfüre geçerek iki adam sonunda yumruk yumruğa gelmişler ve haykırışları işiten halk da dışarıda toplanmakta gecikmemiş, sonra da fırını doldurmuş. Birileri diğerlerine "Hacı Mustafa öldükten sonra dirilen bir kaz dolması yüzünden birisiyle kavga ediyor" diyorlarmış. Halkın çoğu iyilikseverliği ve namusluluğu kendilerince uzun zamandır bilinen Hacı Mustafa'yı tutuyormuş. Ancak sadece birkaç kişi bu dirilme olayından kuşku duymaktaymış. Birbiriyle dövüşen bu iki adamın yöresinde itiş kakış sırasında toplanan halkın içinde merakın kendisini ilk sıraya sürüklediği hamile bir kadın varmış. Bu onun için talihsizlik olmuş çünkü tam fırıncının rakibini iyice haklamak üzere saldırdığı sırada hizmetkarın yana kaçmasıyla onun için hedeflenmiş müthiş yumruk kadının karnının ortasına inmiş ve kadın saldırıya uğramış bir tavuk gibi feryat ederek yere düşmüş ve hemen oracıkta çocuğunu düşürmüş. Sözü geçen kadının yakınındaki bir manav dükkanında iş tutan kocasına hemen haber verilmiş. O da fırıncıyı da babasını da büyük babasını da düzeceğim ve varlığını yeryüzünden kazıyacağım diye haykırarak elinde kocaman bir sopayla çıkagelmiş. Zaten ilk çarpışmada tükenmiş olan fırıncı da elinde iri sopayla üzerine gelen bu öfkeli adamı görünce artık orada kalamamış ve bacaklarını rüzgara teslim etmiş ve kaçarak kurtulmak istemiş. Ama izlendiğini görerek yıkık bir duvara tırmanıp yakındaki bir dama çıkmış. Oradan da kendini yere atmış. Baht da onun oradaki evin duvarının dibinde örtülerine bürünmüş uyumakta olan bir mağrubinin üzerine düşmesini istemiş. Yüksekten düşen ve gövdesi ağır olan fırıncı mağrubinin tüm kamburga kemiklerini kırmış ve mağrubi bu darbe dolayısıyla kuşkuya mahal kalmayacak şekilde oracıkta can vermiş. Onun yakınları olan çarşıdaki diğer bütün mağrubiler koşuşup fırıncıyı tutuklamış ve yumruklar savura savura onu kadının huzuruna sürüklemişler. Kendi bakımından kazı getiren hizmetkar da fırıncının tutuklandığını görerek çabucak mağrubilere katılmış. Herkes bağırıp çağrışmalar arasında adalet divanının yolunu tutmuş. O sırada neler olup bittiğini görmeye gelen kazı gövdeyi indirmiş kadının kölesi de kalabalığa karışmış. Tüm şikayetçileri beni izleyin namuslu kişiler size yolu göstereyim diyormuş. Böylece onları kendi efendisinin huzuruna çıkarmış. Kadı da ciddi bir edayla bütün şikayetçilere çifte tazminat ödetmekle işe başlamış. Sonra da hepsinin parmaklarıyla gösterdiği suçlanan kişiye dönerek ona sen bu kaz konusunda ne söyleyeceksin bakalım fırıncı demiş. Kadının kölesinin işin içinde olmasından dolayı bu davada arkalanacağını anlayan saf adam ilk söylediğini tekrarlayarak vallahi kadı efendimiz hayvan keskin bir çığlık kopardı ve içi dop dolu tepsideki bezeklerden sıyrılarak uçup gitti diye yanıt vermiş. Bunu işiten hizmetkar ah köpoğlu sen kadı efendinin önünde bile hala bunu iddia etmeye yelteniyorsun ha diye haykırmış. Kadı da kızgın bir tavırla hizmetkara ve sen imansız ve acımasız herif, kıyamet gününde yeryüzüne yayılmış bütün kemikleri bir araya getirerek tüm yaratıkları ayağa kaldıracak olan yüce varlık, tüm kemikleri yerinde olan sadece tüyleri eksik bir kızı nasıl yaşama döndüremez demiş. Halk bu sözleri işitince ölüleri dirilten Tanrı'ya övgüler olsun diye haykırmış. Ve inanç noksanlığından dolayı pişmanlık içinde uzaklaşmakta olan kaz taşıyıcı hizmetkarı yuhalamaya başlamışlar. Bunu izleyerek kadı çocuk düşüren kadının kocasına dönerek ona ve sen bu adamın aleyhinde ne söyleyeceksin bakalım demiş. Şikayeti işitince mesele anlaşılmıştır, kuşkuya mahal yok. Fırıncı çocuğun düşmesinden sorumludur ve kısasa kısas yasası hakkında tıpkı tıpkısına uygulanacaktır demiş. Sonra kocaya doğru dönüp ona yasa sana hak veriyor. Karını suçlunun evine götürme hakkını sana veriyorum. Böylece onu hamile bırakır. Ve madem ki çocuk 6 aylıkken düşmüştür, sen de hamileliğinin ilk 6 ayı için masrafları fırıncı görmek üzere karını onun evinde bırakırsın demiş. Kadının kocası bu hükmü işitince, vallahi kadı efendi ben şikayetimi geri alıyorum. Tanrı da davalımı bağışlasın diye haykırmış ve çekip gitmiş. Bunu izleyerek kadı ölen mağribinin yakınlarına ve siz ey mağribiler mesleği fırıncılık olan bu adam hakkında sizin şikayetiniz nedir demiş. Onlar da abartılı el kol hareketleri yapıp seller gibi dil dökerek şikayetlerini açıklamışlar ve yakınlarının ölü bedenini göstererek kanın bedelini istemişler. Kadı onlara da hiç kuşkum yok ey mağrubiler kanın bedelini almak hakkınızdır çünkü kanıtlar tümüyle fırıncının aleyhinedir. Bu durumda siz bana kana kan isteğinizin gerçekten kan akıtarak mı yoksa tazminat ödenerek mi yerine getirilmesini düşündüğünüzü söyleyin demiş. Ve mağrubiler yırtıcı bir ırkın oğulları olduklarından hep bir ağızdan kan akıtarak efendim diye haykırmışlar. Kadı da kendilerine peki öyle olsun, alın bu fırıncıyı, onu ölen yakınızın örtülerine bürüyün ve kendisini Sultan Hasan Camii'nin minaresinin altına koyun. Bu iş bitince kurbanın kardeşi minareye çıksın ve kendisini tepeden fırıncının üzerine fırlatarak onu kardeşini ezdiği gibi essin demiş. Ve de ey ölenin kardeşi sen neredesin diye haykırmış. Bu sözleri işiten mağrubenin arasından bir mağrubi ileri çıkarak vallahi kadı efendimiz ben bu adamdan şikayetimi geri alıyorum Tanrı da onu bağışlasın diye haykırmış. Ve ardında öteki mağrubiler olduğu halde çekip gitmiş. Bütün bu durumları izleyen halk da kadının hukuksal bilgisine, hakseverlik ruhuna, yeteneğine ve inceliğine hayran olarak ayrılmışlar. Bu öykü sultanın kulağına kadar ulaşmış olduğundan kadı affa uğramış ve görevleri kendisine geri verilmiş. Yerine geçtiği kimse de hiçbir neden olmaksızın sırf kazı yutanın ince ruhluluğundan yoksun olduğu için görevinden alınmış. Ve haşhaş yutucu balıkçı şahın onu boyuna izlediğini görerek kendini ta içinden son kertede iltifat görmüş sayarak şu öyküyü de anlatmış. Kadınları anlayan adamın dersi. Bana kadar ulaştı ki ey bahtı güzel şah, Kahire'de biri evli öteki bekar olan ve birbirine dostlukla bağlı iki delikanlı varmış. Evli olanın adı Ahmet, olmayanınki de Mahmut imiş. Mahmut'tan 2 yıl daha yaşlı olan Ahmet bu yaş farkından dostunun özellikle kadınları tanımaktan yana olan bilgisi önde gelmek üzere her konuda eğiticilik ve öğreticilik yapmak için yararlanmış. Ve kendisine sürekli olarak bu konuda bilgi verir ve kendi tecrübesinden 1000 örnek gösterir. Ve sonunda sözü şimdi ey Mahmut yaşamında da bu kötü niyet yaratıkları iyice tanıyan birinin rastladığını söyleyebilirsin. Sana onların bütün kurnazlıklarını bildirmek için yaşamında benim gibi bir dostun olmasından mutluluk duymalısın diyerek sözünü bitirmiş. Mahmut da gün geçtikçe dostunun bilgisine daha fazla hayranlık duyarak asla bir kadının ne kadar hilebaz olursa olsun onu aldatamayacağına ya da uyanıklığını gideremeyeceğine inanmış bulunuyormuş. Ve çoğu zaman ona ey Ahmet sen ne harikasın diyormuş. Ahmet de göğsünü kabartarak ve koruyucu bir tavırla dostunun omzunu okşayarak ona sana benim gibi olmayı öğreteceğim diyormuş. Günün birinde Ahmet ona sana benim gibi olmayı öğreteceğim çünkü bir şeyi deneyle öğrenmiş bulunan kişiden öğrenmeli yoksa denemiş olmaksızın öğretenden değil diye her zamanki sözlerini tekrarlayınca genç Mahmut vallahi kadının düzenbazlığını bozmada başarı kazanmayı öğrenmeden önce onlardan biriyle nasıl ilişki kurabileceğimi bana öğretemez misin dostum demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 805. gece olunca demiş ki onlardan biriyle nasıl ilişki kurabileceğimi bana öğretemez misin dostum demiş. Ahmet de okul öğretmeni edasıyla vallahi bu çok basit bir şey bunun için yarın çadırlar altında kutlanan Mevlüt-ün Nebi şenliğini Mevlüt-ün Nebi ya da Mevlüt-ün Nebi-üş Şerif Arap ülkelerinde kameri aya göre peygamberin doğumunun şenliklerle kutlandığı gün. Gitmen ve orada bol bol bulunan kadıları iyice gözetmen yetecektir. Bunlardan yanında küçük bir çocuk olan aynı zamanda da yürüyüşü kıvrak ve peçesinin altından güzel gözleri parlayan birini seçersin. Böylece seçimini yapınca hurmalar ve şekere bulanmış nohut alırsın ve bundan çocuğa verirsin ve anasına bakmaktan sakınarak onunla oynarsın ve onu tatlı tatlı okşayıp öpersin. Çocuk sana alışınca ancak o zaman yine de yüzüne bakmazsın. Anasından çocuğu evine götürme lütfunu, kendisinden esirgememesini istersin. Ve yol boyunca çocuğun yüzündeki sinekleri kovalarsın ve ona binlerce tuhaf şeyler söyleyerek kendi diliyle konuşursun. Sonunda anası seninle konuşacaktır. Bunu yapınca da artık horoz olmuş bulunmaktan güven duyabilirsin demiş. Ve böyle konuştuktan sonra onun yanından ayrılmış. Mahmut da arkadaşına büyük bir hayranlık duyarak bütün o geceyi aldığı dersi ezberleyerek geçirmiş. Ertesi gün erkenden Mevlid Şenliği'nin yapıldığı Mulet'e gitmekte acele etmiş. Orada arkadaşının tecrübesine ne denli güven duyduğunu gösteren bir itaatle bir gün önce edindiği nasihati eyleme sokmuş. Ve büyük bir hayranlıkla sonucun beklentisini de geçtiğini görmüş. Bahtının isteyince evine kadar izlediği ve çocuğunu omuzlarında taşıdığı kadın tam da dostu Ahmet'in eşi olan kadınmış. ve onun yaşadığı eve gidince dostuna ihanet etmeyi düşünmekten uzakta bulunuyormuş. Çünkü bir yandan onu asla evinde görmediği gibi, öte yandan yüzüne ne açık ne de kapalı olarak hiç görmediği bu kadının Ahmet'in karısı olduğunu da bilmiyormuş. Genç kadına gelince sonunda kadınlar hakkındaki bilgiçliği ve onların kötülükleri karşısında kül yutmazlığı iddialarıyla kendisini de taciz etmekte olan kocasının marifetinin derecesini deneyle anlayacağını düşünerek sevinç içindeymiş. Genç Mahmut ile Ahmet'in karısı arasındaki bu ilk buluşma her ikisi için de pek hoş geçmiş. Henüz bakir ve deneysiz olan delikanlı işin ustası bir Mısırlı kadının kolları ve bacakları arasında bulunmuş olma zevkinin tam anlamıyla tatmış. Ve birbirlerinden o denli memnun olmuşlar ki onu izleyen günlerde de birçok kez aynı oyunu tekrarlamışlar. Kadın kasıntı kocasını kendisi farkında olmadan böylece küçük düşürdüğü için memnunluk duyarken, kocası da ona rastlamak adetinde olduğu saatlerde dostu Mahmut'u artık görememekten dolayı şaşıp duruyor ve kendi kendini benim verdiğim derslerden ve nasihatlerden yararlanarak bir kadın bulmuş olmalı diyormuş. Bununla birlikte bir süre geçtikten sonra bir cuma günü camiye girmekteyken avluda abdest alınan musluklara yakın bir yerde dostu Mahmut'u görmüş. Yanına yaklaşıp selam kelamdan sonra anlayışlı bir tavırla kendisini araştırmalarında başarı sağlayıp sağlayamadığını ve bulduğu kadının güzel olup olmadığını sormuş. Mahmut da fikrini arkadaşına açıklamaktan son kertede mutlu, "Ya Allah, güzel mi?" diye soruyorsun ha. Kaymaklı tereyağı gibi tombul ve beyaz, misk ve yasemin kokuyor, hele zekası ve bana her buluşmamızda ziyafet çekmek için pişirdiği o güzel yemekleri. Ama kocası, dostum Ahmet, uslanmaz bir budala ve bir pezevenk olsa gerek diye haykırmış. Ahmet de gülmeye başlamış ve vallahi kocaların büyük çoğunluğu böyledir, hadi bakalım. Anlaşılan sen benim nasihatlarımdan iyice yararlanıyorsun, ateşe devam Mahmut demiş. Ve birlikte namaz kılmak için camiye girmişler, sonra da birbirlerini yitirmişler. Ahmet o cuma günü camiden çıkınca dükkanlar kapalı olduğundan, zamanı nasıl geçireceğini bilemediğinden kapıları yan yana olan bir komşusunu ziyarete gitmiş ve onunla birlikte sokağa bakan pencerenin önüne oturmuş. Ahmet birdenbire Mahmut'un da kapıyı çalmaya bile gerek duymadan çabucak eve girdiğini görmüş. Bu da onun içeride bir suç ortağı olduğunun ve gelişinin beklendiğinin su götürmez kanıtını vermiş. Ve Ahmet gördüğünden şaşkına dönerek ilkin doğrudan doğruya eve dalmayı ve dostunu karısıyla bastırmayı ve ikisini de cezalandırmayı düşünmüş. Ama kapıyı çalarak yapacağı gürültüyle alçak karısının genç adamı saklayabileceğini ya da damdan kaçırabileceğini düşünmüş ve evine dikkati çekmeden başka bir şekilde girmeyi kararlaştırmış. Gerçekten evin avlusunda ikiye ayrılmış bir sarmıç varmış. Bunun yarısı kendisine, yarısı da şimdi konuğu bulunduğu eve aitmiş ve onun avlusuna açılıyormuş. Ahmet kendi kendine işte buradan içeri girip onları bastırırım demiş. Ve komşusuna vallahi komşu şimdi bu sabah kesemi kuyuya düşürdüğüm aklıma geldi. Senden inip onu aramak için izin istiyorum. Oradan da kuyunun benim evde olan bölümünden dışarı çıkarım demiş. Komşusu da bunda bir uygunsuzluk yok, sana ışık getireyim kardeşim diye yanıt vermiş. Ama Ahmet onun bu hizmetini kabul etmek istemediğinden kuyuya karanlıkta inmeyi yeğlemiş. Çünkü kuyudan belirek ışığın evdekilerin dikkatini çekmesini istemiyormuş. Ve dostundan izin aldıktan sonra kuyuya inmiş. Kuyuya inerken her şey çok yolunda gitmiş ama öbür yandan yukarı çıkarken talih çok garip bir şekilde hareketini engellemiş. Gerçekten Ahmet kollarının bacaklarının yardımıyla tam tırmanmayı yarıya kadar getirdiği sırada kuyudan kolayla su çekmeye gelen zenci hizmetçi kadın delikte bir gürültü duymuş ve eğilip içeri bakmış. Ve yarı karanlıkta kıpırdayan bu kara şekli görünce efendisini tanımaktan uzak dehşete kapılmış ve elinden kovanın ipini bırakarak çılgınca ''İfrit, ifrit kuyudan çıkmakta ey Müslümanlar, yardım edin!'' diye haykırarak kaçmaya başlamış. Böylece bırakılan kovada tüm ağırlığıyla Ahmet'in başına düşmüş ve onu yarı yarıya tepelemiş. Zenci kadının haykırışıyla dikkati çekilen Ahmet'in karısı çabucak aşığını kaçırmış ve avluya inerek kuyunun üzerine eğilip kuyuda kim var diye sormuş. Ve geçirdiği kazaya karşın kuyuya ve kuyusu olanlara, kuyuya inenlere ve kuyudan su çekenlere binlerce korkunç küfür yağdırma gücünü bulan kocasının sesini tanımış. Ve ona Allah ve peygamber aşkına kuyunun dibinde ne işin var senin diye sormuş. O da sus ulan alçak, bu sabah düşürdüğüm para kesesini arıyordum işte. Bana soru sorup duyacak yerde şuradan çıkmama yardım etsene diye yanıt vermiş. Kocasının hangi maksatla kuyuya inmiş bulunduğunu anlayan genç kadın da içinden gülerek gidip komşuları çağırmış. Onlar da gelip iplerle kafasına düşen kovanın verdiği ağrıyla kıpırdayamayan zavallı Ahmet'i çekmişler. Onu yatağına götürmüşler. O da böyle koşullarda daha ihtiyatlı olduğunu bildiğinden hiç sesini çıkarmamış. Ama sadece gururu irdelendiğinden dolayı değil, özellikle kadınları deneyimle tanıdığından ve onların kötülüklerini bildiği halde bu duruma düşmüş olmasından dolayı da kendini çok aşağılanmış hissediyormuş. Ve bir dahaki sefere daha dikkatli olmayı karar vermiş ve alçak kadını bastırmak için ne gibi bir yol tutacağı üzerinde düşünmeye başlamış. Böylece belirli bir süre geçtikten sonra ayağa kalkabilmiş, intikamını almak için nasıl bir tuzak kuracağını düşünmekten başka kaygısı olmamış. Ve bir gün sokağın bir köşesinde saklı bulunduğu sırada dostu Mahmut'un gelip kapısı yarı açık olan evine kayıverdiğini ve ardından kapıyı kapattığının farkına varmış. Ve hemen koşarak kapıya yumruklar yağdırmaya başlamış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.